Yorumunu yapmakta olduğumuz Yaratılış kitabının 22. bölümüne geldik. Ancak 21. bölümün kısa bir özetini vermek gerekir. Rab verdiği söz uyarınca Sara'ya iyilik yaptı ve sözünü yerine getirdi. Sara hamile kaldı. İbrahim'in yaşlılık döneminde tam Tanrı'nın belirlediği zamanda ona bir oğlan doğurdu. İbrahim, Sara'nın doğurduğu çocuğa İshak adını verdi. Tanrı'nın kendisine buyurduğu gibi oğlu İshak'ı 8 günlükken sünnet etti. İshak doğduğunda İbrahim 100 yaşındaydı. Sara, "Tanrı yüzümü güldürdü," dedi. "Bunu duyan herkes benimle birlikte gülecek. Kim İbrahim'e, Sara çocuk emzirecek," derdi. "Bu yaşında ona bir oğul doğurdum." Sonra çocuk büyüdü, sütten kesildiği gün İbrahim büyük bir şölen verdi. Çocuk sütten kesildi ve bu olay büyük bir şölenle kutlandı. Ama Sara Mısırlı Hacer'in İbrahim'e doğurduğu oğlu İsmail'in alay ettiğini görünce İbrahim'e "Bu cariye ile oğlunu kov," dedi. "Bu cariyenin oğlu benim oğlum İshak'ın mirasına ortak olmasın." Bu İbrahim'i çok çok üzdü. Çünkü İsmail de kendi oğluydu. Tanrı İbrahim'e "Oğlun ve cariyen için üzülme," dedi. "Sara'nın sözünü dinle, çünkü senin soyun İshak'la sürecektir." Şimdi değerli dinleyicilerimiz, İbrahim'in karısı Sara sonunda Hacer ile İsmail'in evden atılmasını ısrar edince İbrahim gerçekten üzülmüştü. Tanrı insanların boş yere acı çekmesini istemez. Ama Sara'nın bu isteğinde göksel amacın bir payı olduğunu İbrahim'e belirtti. Çok kez değerli dinleyicilerimiz, göksel tasarıları anlamakta zorluk çekeriz. Hacer ile İsmail'in evden atılması hiç de hoş bir şey değildi. Hem İbrahim hem de Rab için üzücü bir şeydi. Ne var ki bazen kendi akılsızlığımızdan dolayı bazı durumlar gelişir ve bunun kendi hatamız olduğunu unutarak Rab'bi suçlamaya girişebiliriz. Nitekim Sara'yla İbrahim de bu hatayı yapmışlardı. Tanrı'nın istemediği bir şekilde onlar bir yola başvurdular ve bu yolun sonucunda, yani onlar bir çözüm ürettiler ve bu çözümün sonucunda İsmail dünyaya geldi. Bu olayda Rab'bi asla suçlayamayız. Daha İsmail doğmadan önce Rab'bin tasarısı tüm ulusların İshak'ın soyunda kutsanacağıydı. İsmail ruhsal vaadin alıcısı ve dağıtıcısı olamazdı. Bu nedenle Rab onu kalıcı bir varis olarak kabul edemezdi. Yine de Rab sevecendir, merhametlidir ve İbrahim'in acısını bildiği için ona "Cariyenin oğlundan da bir ulus yapacağım. Çünkü o da senin soyundur," diyor 13. ayette. Tanrı İbrahim'e soyunu büyük bir halk yapacağına söz verdiği için oğlu İsmail'i de büyük bir halk yapacağına söz veriyor. İbrahim sabah erkenden kalktı. Biraz yiyecek, bir tulum da su hazırlayıp Hacer'in omzuna attı. Çocuğunu da verip onu gönderdi. Hacer Berşava çölüne gitti, orada bir süre dolaştı. Tulumdaki su tükenince oğlunu bir çalının altına bıraktı. Yaklaşık bir ok atımı uzaklaşıp "Oğlumun ölümünü görmeyeyim," diyerek onun karşısına oturup hıçkıra hıçkıra ağladı. Tanrı oğlanın sesini duydu. Tanrı'nın meleği göklerden Hacer'e "Nen var Hacer?" diye seslendi. "Korkma. Çünkü Tanrı çocuğun sesini duydu. Kalk, oğlunu kaldır, elini tut. Onu büyük bir ulus yapacağım." Sonra Tanrı Hacer'in gözlerini açtı ve Hacer bir kuyu gördü. Gidip tulumunu doldurdu, oğluna içirdi. Çocuk büyürken Tanrı onunlaydı. Çocuk çölde yaşadı ve okçu oldu. Paran çölünde yaşarken anası ona Mısırlı bir kadın aldı. Yaratılış 21-14-21 ayetler arası. Bu bölümün sonunda değerli dostum, Hacer, İsmail ve İsmail'in soyu sahneyi terk edecektir. Ama yine de İsmail'in soyuna ara sıra rastlayacağız. Bu soy günümüze kadar gelmiştir. Arabistan'ın çöllerinde hala yaşıyor bu soyun insanları. Rab hala herkesi sevdiği gibi onları da seviyor. O sırada Abimelek'le ordusunun komutanı Fikol, İbrahim'e yaptığın her şeyde Tanrı seninle dediler. Onun için Tanrı'nın önünde bana, oğluma ve soyuma haksız davranmayacağını ant iç. Bana ve konuk olarak yaşadığın bu ülkeye benim sana yaptığım gibi iyilikle davran. Yaratılış 21, 22-23 ayetler. İbrahim ant içerim dedi. İbrahim, Abimelek'e bir kuyuyu zorla ele geçiren adamlarından yakındı. Abimelek, bunu kimin yaptığını bilmiyorum diye yanıtladı. Sen de bana söylemedin. İlk kez duyuyorum. Daha sonra İbrahim, Abimelek'e davar ve sığır verdi. Böylece ikisi bir antlaşma yaptı. İbrahim sürüsünden 7 dişi kuzu ayırdı. Abimelek, bunun anlamı ne? Niçin bu 7 dişi kuzuyu ayırdın diye sordu. İbrahim, bu 7 dişi kuzuyu benim elimden almalısın diye yanıtladı. Kuyuyu benim açtığımın kanıtı olsun. Bu yüzden oraya Berşava adı verildi. Çünkü ikisi orada ant içmişlerdi. Berşava'da yapılan bu antlaşmadan sonra Abimelek, ordusunun komutanı Fikol'la birlikte Filist yöresine geri döndü. İbrahim, Berşava'da bir ılgın ağacı dikti. Orada Rabbe, ölümsüz Tanrı'ya yakardı diyor. Yaratılış 21, 32-33 ayetler arasında. Bu bölümün sonunda diyor ki İbrahim, Filist yöresinde konuk olarak uzun süre yaşadı. Aslında İbrahim, yeryüzünde bir konuk olarak yaşadı. Rabbin ona vaat etmiş olduğu topraklarda geçici bir hayat sürdürdü. Çünkü mimarı Rabbin kendisi olan sonsuz kenti özlüyordu İbrahim. Bu bizim için de bir iman dersi olmalı değerli dostum. İşte 22. bölüm iman konusunda kutsal kitabın en önemli bölümlerinden biridir. Önemlidir çünkü bu bölümde Rabbin sözü odaklaşıyor ve iman kavramını en yoğun şekilde bize sunuyor. 22. bölümde İbrahim, Rabbin buyruğuna uyarak oğlu İshak'ı kurban olarak sunmaya girişecektir. Rabbin buyruğu İbrahim'e kesin şekilde verilecektir. Biricik oğlun İshak'ı kurban olarak sun. İbrahim peygamber, bu buyruğa uymak için harekete geçecektir. Sunağa gelinceye kadar İbrahim, Rabbin buyruğuna her yönden itaat etmeye özen gösterecektir. Hatta İshak'ı sunağın üzerine yatırıp onu öldürmek için bıçağı havaya kaldırdığı zaman bile Rabbe tam bir güven ve itaat ortamında olacaktır. İncil'de İbrahim'in imanı konusunda oğlu İshak'ı kurban etmeye girişirken Tanrı'nın onu ölümden diriltebilecek güçte olduğuna inandığı için bunu yaptığı vurgulanacaktır. Rab İbrahim'in itaat konusunda ne kadar sadık kaldığını görünce son dakikada İbrahim'e dur diyecek ve İshak ölümden kurtulacaktır. Bir açıdan İbrahim İshak'ı ölümden geri almış olacaktır. Bu 22. bölümde Rab İbrahim'e 7. ve son kez görünüp konuşacaktır. Bu olaydan ve yoğun denenmeden sonra zaten Rab İbrahim'i getirmek istediği iman düzeyine çıkarmış olacaktır. İbrahim biricik oğlunu Rab uğruna feda etmeye hazır durumuna gelecektir. İşte bu açıdan iman kavramı bu bölümde odaklanmaktadır. 22. bölüm Mezmur 22 ve Yeşaya 53 ile rahatça kıyaslanabilir. 22. mezmur İsa Mesih'in çarmıh üzerinde kurban oluşunun yüreklere işleyen bir resmidir. Buna benzer biçimde Yeşaya peygamberin yazdıkları da İsa'nın bir kuzu gibi kurban edilmeye, kesime götürüldüğünü dile getirir. Yeşaya'nın 53. bölümü ve Mezmur 22'yi bir araya getirip Yaratılış kitabının bu 22. bölümüne baktığımız zaman yüzyıllar sonra çarmıh üzerinde olacak İsa Mesih'in resmi nefesimizi keser şekilde önümüze çıkar. İlginç olan şudur ki İbrahim sadece sözlerle imanını belirtmedi. İtaat kapsamında Rabbe olan imanını kanıtlayan işler yaptı. Yakup mektubunda bu olaya değinirken atamız İbrahim oğlu İshak'ı sunak üstünde sunmakla yapılan işler sonucunda doğrulukla donatılmadı mı diye yazarken yine imanın eylemle pekiştirildiğini dile getirdi. Yalnız Yakup değil elçi Pavlos da bu konuyla ilgili şöyle yazdı. Öyleyse beden açısından atamız İbrahim'e ilişkin ne dememiz gerekir? Eğer İbrahim yaptığı işlerden ötürü doğrulukla donatıldıysa, övünmek için bir dayanağı vardır. Ama Tanrı'nın önünde övünmek için değil. Çünkü kutsal yazı ne buyuruyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti ve bu ona doğruluk sayıldı. Yani tam iman ne sadece sözde kalır ne de sadece eylemde. Önce Rab'be güvenmek gerek, sonra da güvendiğimizi onaylayan, kanıtlayan itaat eylemi hayatımızda gözükmelidir. Daha sonra Tanrı İbrahim'i sınadı diyor, Yaratılış 22. bölüm 1. ayette. İbrahim diye seslendi. İbrahim, buradayım dedi. Sınanmaya tabu olmayan iman gerçek iman olamaz değerli dostum. Sınama sözcüğü İbranice'de biraz daha geniş anlamlıdır. Bir malın kalitesini öğrenmek için uygulanan bazı uygulamaları dile getirir. Rab İbrahim'i ayartmıyor. Onu yoldan saptıracak bir şey söylemiyor. Yakup'un mektubunda denenen kişi kim olursa olsun ben Tanrı tarafından deneniyorum demesin. Çünkü Tanrı kötü şeylerle denenmez, kendisi de hiç kimseyi denemez diyor. Yani burada Tanrı İbrahim'i denemiyor ama sınavdan geçiriyor. Şimdi Rab İbrahim'den acayip bir şey yapmasını isteyecektir. Tanrı İshak'ı sevdiğim biricik oğlunu al, Moria bölgesine git dedi. Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık adak olarak sun. Yaratılış 22 ayet 2. Bu da ne? Şimdi gel de bu işin içinden çık. Tüm hayatı boyunca güvendiği Rab'den gelen vaat sonucu bir oğul babası olmuştu İbrahim. Rab'bin vaadine göre bu oğul sayesinde dünyanın tüm ulusları kutsanacaktı, bereket alacaktı. Sonra yine bu oğul sayesinde İbrahim birçok ulusun babası olacaktır. Ama şimdi vaadi veren Tanrı ne yapıyor? Bu oğlunu kurban olarak sun diyor. Bir sonraki bölümde İbrahim'in karısı Sara 127 yaşında öleceğini göreceğiz. Kısa bir hesaplama yaparsak göreceğiz ki Rabbin bu buyruğu İbrahim'e verdiği zaman İshak küçük bir çocuk değildi. İshak doğduğu zaman Sara 90 yaşındaydı. Demek ki Sara öldüğü zaman İshak 37 yaşındaydı. Tabii bu 22. bölüm ile 23. bölüm arasında ne kadar zaman geçtiğini tam olarak hesaplayamayız. İshak'ı kurban etmesi için Rab'den İbrahim'e buyruk geldiği zaman İshak 30-33 yaşlarında olmalıydı. Evet, Rab İbrahim'den en büyük fedakarlığı isteyecektir. İshak'ı biricik oğlunu alıp onu Rab'bin belirlediği bir yerde Moria Dağı'nda kurban etmesini isteyecektir. Bu sözüyle Rab gerçekten İbrahim'in yüreğinin en derinlerinde acılar yaratmış olmalı. Yalnızca oğlunu al demiyor, biricik oğlunu al ve onu kurban olarak sun diyor. Bu işin İbrahim için ne kadar zor olacağını Rab çok iyi biliyordu. Çünkü Rab kendi özü, kendi biricik oğlu İsa Mesih'i insanların günahlarına bağışlamalık olarak sunacaktı. Kutsal Söz, Tanrı dünyadaki insanları o kadar sevdi ki biricik oğlunu verdi. Şöyle ki her kim ona iman ederse yok olmasın ama sonsuz yaşamı alsın dedi. Rab İbrahim'e çok sevdiğin biricik oğlunu al ve onu kurban et diyor. Bunu İbrahim'den isterken sonsuzlukta kendi biricik oğlunu hem de anlatılması olanaksız bir sevgiyle sevdiği biricik oğlunu bizim yerimize sunmuştu. Rab için zaman yoktur. İnsan tarihine göre Rab İsa Mesih, İbrahim'in gününden yüzlerce yıl sonra çarmıh üzerinde ölecekti. Ama Tanrı'nın önünde İsa, ta ezelden sonsuzlukta kurban edilmiş sayılıyordu. İşte bu nedenle Tanrı İbrahim'den bunu isterken, kendisinin yapmayacağı bir iş yapmasını istemiyordu. Aynı zamanda Tanrı biricik Mesih'ini çok iyi biliyordu. Bir kez öğrencilerine göksel sevgiden söz ederken, babanın beni sevdiği gibi ben de sizleri sevdim, sevgimde kalın dedi. Evet, Tanrı İsa Mesih'i sonsuz bir sevgiyle seviyordu. Bu sevgi sonsuzdur çünkü ne başlangıcı ne de sonu vardır. Tanrı'nın özünde, onun varlığında ebediyen bulunan bir sevgidir. Böyle anlatılması imkansız bir sevgiyle sevdiği biricik oğlunu bizler için kurban etti. İbrahim peygamber, İshak'ı, oğlu İshak'ı Moria bölgesinde Rabbin ona göstereceği bir dağda onu yakmalık sunu olarak sunacaktı, kurban edecekti. Bazıları diyorlar ki Moria dağı yüzyıllarca sonra tapınağın kurulduğu yermiş. Yine bazıları diyorlar ki Moria dağı Rab İsa Mesih'in çarmıha çakıldığı yermiş. Bugün İsrail'de Yeruşalim yakınında Moria denilen bir yer olduğunu ve bu yerde eski tapınağın ve buna çok uzak olmayan bir yerde ise Golgota Dağı'nın bulunduğu söyleniyor ki biliyorsunuz Golgota Dağı'nda İsa Mesih çarmıha çakılmıştır. Golgota Yeruşalim kentinin duvarları dışında olmalıydı çünkü İsa kentin dışında çarmıha çakıldı. Ama yine de çarmıha çakıldığı yer Golgota denilen bir tepeydi ve kent duvarlarının azıcık dışındaydı. İbrahim, Moria denilen bir bölgeye gitmesi için Rab'den buyruk almıştı. Evet, kesin bir kanıtın olmamasına rağmen İbrahim'in İshak'ı sunduğu bölgeyle Mesih'in çarmıha çakıldığı yer aynı olabilir. İbrahim İshak'ı yakmalık sunu olarak sunacaktı. Şunu ifade etmeliyim ki Tanrı Musa peygambere sunular konusunda talimatlar verinceye kadar kurbanlar yakmalık sunu olarak sunulurdu. Ruhsal yasa Musa peygambere verildikten sonra günahın bilinci geldi. Çünkü günah ruhsal yasada belirtildi. Günah bilinci gelince günah ve suç sunusu da sunulmaya başlandı. Daha da gerilere gidersek ilk kurbanın Tanrı tarafından kesildiğini göreceğiz. Adem ile Havva günah işleyince birden çıplak olduklarını gördüler. İlginç olan şu ki günah işlemeden önce çıplak oldukları halde bunun farkında bile değillerdi. Ama Tanrı Adem ile karısı için deriden giysi yaptı ve onlara giydirdi. Deriden giysi yapmak için bir hayvan kesilmeli ve onun derisi kullanılmalıydı değil mi? İşte bu sözde ilk kurbanın kesildiğini görüyoruz. Deriden giysi bir hayvanın kesilerek insanın günahının örtüldüğünü dile getirir. Tanrı Adem ile Havva'nın fiziksel çıplaklığını değil de simgesel yönden onların günahını, ruhsal çıplaklıklarını örtmüştü. Yani hayvanın kesilmesi, kurban edilmesi, kanının akıtılması, insan günahının örtülmesi içindi. Madem ki insanın kurban edilmesi yanlıştır, Rab neden İbrahim'den İshak'ı kurban etmesini istedi? O gün orada olsaydınız ve İbrahim'e "Hayrola İbrahim baba, oğlun İshak'la böyle nereye gidiyorsun?" diye sorsaydınız eminim ki size "Onu kurban etmeye gidiyorum." diye cevap verirdi İbrahim peygamber. Ona "Ama İbrahim baba, Rabbin yarattığı bir insanı kurban etmek yanlıştır. Bunu bilmiyor musun?" diye sorsaydınız yine eminim ki İbrahim size şöyle yanıt verirdi. "Evet, yanlış olduğunu ben de biliyorum. Çevremizdeki putperest insanların, Filistinlilerin ve Moleklilerin bu hatayı işlediklerini, putlar için insanları kurban ettiklerini biliyorum. Bunun yanlış olduğunu da biliyorum." Bu kez belki de şaşırıp ona "Öyleyse bu yanlış işi neden yapacaksın?" diye sorma zorunda kalırdınız. O zaman İbrahim size şöyle yanıt verecekti. "Bildiğim başka bir şey daha var. Tanrı böyle emretti. Neden böyle buyurdu anlamıyorum ama 50 yıldır Rabbimle birlikte yürüyorum ve bu zaman içerisinde bana zarar verecek bir şey yapmamı Rabbim benden istemedi. Beni asla yarı yolda bırakmadı. İshak'ı neden kurban etmemi istiyor bunu anlamıyorum ama ona itaat etmeliyim. Biliyorum ki İshak ölse bile Tanrı onu ölümden diriltecektir. Evet, bunu yapacağına inanıyorum. İşte değerli dostum, İbrahim İshak'ı kurban olarak sunmaya giderken Rab'be güveni tamdı. İbrahim sabah erkenden kalktı, eşeğine palam vurdu. Yanına uşaklarından ikisini ve oğlu İsa kaldı. Yakmalık adak için odun yardıktan sonra Tanrı'nın kendisine belirttiği yere doğru yola çıktı diyor 3. ayet. Hatta yakmalık adak için gereken odunları da yardı ve beraberinde götürdü. Safsaklama düşüncesi yoktu bu adamda. Yola çıkalı 3 gün olmuştu. 3. gün gideceği yeri uzaktan gördü diyor 4. ayet. 3 günlük yolculuğun çok önemli simgesel bir anlamı vardır. İbranilere yazılan mektubun 11. bölümünde şöyle diyor. İbrahim denendiği zaman imanla İshak'ı sundu. Tanrı vaatlerini almış biri olarak tek oğlunu sunmaya hazırlandı. Bunun için Tanrı'nın ölüler arasından diriltmeye bile gücü olduğunu düşündü. Böylece İshak'ı simgesel anlamda ölümden geri aldı. Bir açıdan diyebiliriz ki Rab İshak'ın kurban edilmesini buyurduğu zaman İbrahim oğlunu o anda ölü saydı. Onu kurban etmeye kararlıydı. 3 gün yolculuktan sonra Moria Dağı'na vardılar ve o gün İbrahim İshak'ı ölümden geri almış olacaktır. Yani simgesel açıdan İshak öldü ve 3. gün ölümden dirildi. İsa Mesih'in ölümünü ve 3 gün sonra ölümden dirilişini çok harika bir şekilde önümüze seriyor bu olay. Oraya vardıkları zaman İbrahim uşaklarına siz burada eşeğin yanında kalın dedi. Oğlumla birlikte tapınmak için oraya gidip döneceğiz. 5. ayet. Moria Dağı'nda yer alacak olan olay iki kişi arasındaydı. İbrahim ve oğlu İshak. Bu da İsa Mesih'in çarmı üzerindeki konumunun güzel bir resmidir. Rab biricik oğlunu insanların günahı için çarmı üzerinde kurban ederken bu olayda da sadece baba ve oğul vardı. Tabii ki kutsal ruh da oradaydı ve hatta kutsal söz İsa hakkında diyor ki İsa Mesih suçsuz olarak sonsuz ruh aracılığıyla kendini Tanrı'ya sundu. Yani kutsal ruh orada çarmıh olayında iş görüyordu. Ama yine de İsa'nın çarmıhı sadece Tanrı ile İsa arasında bir şeydi. Rab İsa Mesih çarmıh üzerinde asılı dururken bir an her tarafı karanlık kapladı. O anda insan Rabbin çarmıh üzerinde ne iş yaptığını göremiyordu. 3 saat süren karanlık içerisinde 2 odun parçasından oluşan o çarmıh, Rab İsa Mesih'in üzerinde sunulduğu bir sunak oldu. Dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu İsa Mesih, o anda o sunak üzerinde sunulmaktaydı. O anda günahların cezası veriliyordu. Senin günahlarının, benim günahlarımın hesabı yapılıyor, sana ve bana yaraşan ceza tam olduğu gibi İsa'nın günahsız, kusursuz bedenine yükleniyordu. Bunu insan göremez ve anlayamazdı. Hala bunu anlayamaz. Çarmıh değerli dostum, bizim günahlarımızın hesabının verildiği sunaktı. Bu olayda tek bir insanın bile ne katkısı ne de ilgisi olabilirdi. Ancak tamamlanmış hesapta bize kurtuluş sunuldu. Bu 3 saatlik karanlığın ve hesaplaşmanın sonunda İsa yüksek sesle tamamlandı diye bağırdı ve ruhunu babaya teslim etti. Moria Dağı'nda Mesih'in çarmıhının bir yansıması oldu. Baba ve oğul İbrahim ve İshak, yine baba ve oğul Tanrı ve İsa Mesih. Yaratılış 22:6'da şöyle diyor, yakmalık adak için yardığı odunları İbrahim oğlu İshak'a yükledi. Ateş ve bıçağı kendisi aldı. İbrahim yakmalık adak için odunları oğlu İshak'a yükledi. Unutmayalım ki İsa Mesih de çarmıha çakılmaya giderken kendi haçını taşıdı. Burada ateş yargıyı simgeliyor. Bıçak ise infazı. İnfaz da hem yargıyı hem de kurbanı simgeliyor. Birlikte giderlerken İshak İbrahim'e baba dedi. İbrahim evet oğlum diye yanıt verdi. İshak ateşle odun burada ama yakmalık adak kuzusu nerede diye sordu. İbrahim oğlum yakmalık adak için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. Yaratılış 22:7-8 ayetler. Ancak İshak bakıyor ki ortalarda adak kuzusu yok. sorusu üzerine İbrahim yine ileriye bakarak Rabbin Golgota'da sağlayacağı sonsuz kuzuyu iman gözüyle görerek yakmalık adak için kuzuyu Tanrı'nın kendisi sağlayacaktır diyor. Gerçekten de Rab günahlarımızın yaraştırdığı cezayı ve yargıyı üstlenecek olan kuzuyu kendisi sağladı değerli dinleyicilerimiz. İbrahim ile İshak olayında 22:13'te Rab kurban edilmesi için çalılıklara takılmış bir koç sağladı. Hatta bu yere Yahve Yire adı verildi ki bunun anlamı Rab sağlardır. Yüzyıllar sonra çarmıhta günahlarımız için sunulacak kuzu da Rab tarafından sağlandı. O daha çarmıh ölümüne gitmeden önce yeryüzündeki hizmetine başlarken İsa, vaftizci Yahya tarafından dünyanın günahlarını kaldıran Tanrı kuzusu olarak gösterilmişti. Evet, Rabbin kendisi yakmalık kurban için kuzuyu sağlayacaktı. Bu sözüyle İbrahim ileriye dönük konuşmuştu. Yani peygamberlik yapmıştı. Tanrı'nın kendisine belirttiği yere varınca İbrahim bir sunak yaptı. Üzerine odun dizdi. Oğlu İshak'ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı diyor Yaratılış 22 ayet 9'da. İshak küçücük bir çocuk değildi. Kocaman bir adamdı. Babası onu zorla bağlayamazdı. Eğer İshak itaat etmeyi istemeseydi fiziksel olarak babasının elinden kolaylıkla kurtulabilirdi. İshak babasına tam bir itaat içerisinde ağzını açmadan bağlanıp sunak üzerinde yatırılmaya razı oldu. İsa Mesih de çarmıh konusunda babasına dua ederken benim isteğim değil senin isteğin olsun demişti. Ve İsa Mesih çarmıha giderek Tanrı'nın isteğini tam olarak yerine getirdi. Buyruğa uyma konusunda Rab İsa bizim önümüzden gitti. Bizim öncümüzdür o. İshak da bu örneğin bir yansımasıydı. İbrahim onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı diyor 10. ayette. Ama Rabbin meleği göklerden İbrahim, İbrahim diye seslendi. İbrahim işte buradayım diye karşılık verdi. Melek çocuğa dokunma dedi. Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı'dan korktuğunu anladım. Biricik oğlunu benden esirgemedin. İbrahim çevresine bakınca boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık adak, yakmalık kurban olarak sundu.